Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, kent gündemini ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Kültürpark yenileme çalışmalarında ihale aşamasına geldiklerini belirten Aktaş, Temmuz ayında açık havayı yıkarak start vereceklerini belirtti. 1050 konutlar sakinlerine müjde veren Aktaş, eski planı iptal ettiklerini ve buradaki kentsel dönüşümü mahalle sakinlerinin yapacağını kaydetti. Aktaş, TEKNOSAB çevresindeki yapılaşmanın önünü açacak planları da bu yıl bitirmeleri gerektiğini söyledi. Aktaş'ın diğer açıklamaları da şöyle. 2020 çevre düzeni planından sonra kentin batısında çok ciddi bir konut hamlesi olacak. Beşyol kentsel dönüşümünde yeni bir formülü hayata geçireceğiz. Güzelyalı planlarını Mudanya Belediyesi'nin onaylamasını bekliyoruz. Vatandaş daha ucuz ulaşsın diye ulaşıma 35 milyon lira sübvansiyon sağlıyoruz. Katı atık vergisi toplamamaya devam edeceğiz. Kamuoyu araştırmalarına göre seçildiğimiz günden daha iyi durumdayız. Pazartesi söyleşilerine konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, önemli açıklamalar yaptı. Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentliği'nin kente etkilerinden, TEKNOSAB çevresindeki yapılaşmaya, kültür park yenileme çalışmalarından, kentsel dönüşüm projelerine, katı atık vergisinden, ulaşım ve kamuoyu araştırmalarına varıncaya kadar, Bursalıların merakla beklediği soruların yanıtlarını bu söyleşide yanıtladı. Türk Dünyası Kültür BAŞKENTLİ yumuşak G'yi kente değer katacak. Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkentliği'ne ev sahipliği yapıyor. Açılış, Türk Dünyası temsilcilerinin katılımıyla görkemli bir törenle gerçekleşti. Açılış değerlendirmelerinizi ve Türk Dünyası Kültür Başkentliği'nin kente katacakları hakkında düşüncelerinizle söyleşimize başlayalım. Marka şehirlerin, marka organizasyonları olur. Türk Dünyası Kültür Başkentliği de bizim marka şehir ünvanımızı pekiştirecek bir organizasyon. Türk Dünyası Kültür Başkentliği isteğimizi 2018'de ortaya koymuştuk. 2021 Eylül ayında Özbekistan Hive'de kesinleşti. Bu ünvan bir yıl bizde kalacak ama sonrasında yapacağımız hamleler bize yeni turizm destinasyonları açacak. Bu bir iktisadi faaliyettir. Türk dünyasının büyük bir nüfusu var, Türk topluluklarıyla ticareti artırma noktasında çok ciddi bir faydası olacak. Tabii bu organizasyonun etkinlik kısımları da var, bir kere muhteşem bir galayla başladık ve taraflı, tarafsız herkesin beğenisini aldı. Hele televizyondan çok daha muhteşem göründü açılış. Uzun zaman hafızalardan çıkmayacak bir açılış oldu. Diğer yandan Türk dünyası temalı mimari eserler, meydan düzenlemesi, restorasyonlar, sempozyumlar, akademik çalışmalar, yerel yönetimler buluşması, Türk dünyası temalı fuarlar, Türk dünyası göçebe oyunları, farklı etkinlik ve aktiviteler, Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali de etkinlikler arasında. Film festivaline çok iyi oyuncular gelecek. Geçen yıl İstanbul'da tanık olmuştum, müthiş bir organizasyondu. Dolayısıyla ben Türk Dünyası Kültür Başkentliği'nin Bursa'da iz bırakacağını, bu ünvanımızı kaybedecek olsak da bize çok ciddi bir sorumluluk yükleyeceğini düşünüyorum. Dünyada NATO, UNESCO gibi birliktelikler var, biz de Türk devletiyiz ve Türk topluluklarıyla buluşma zorunluluğumuz var, bu anlamda bir liderliğimiz de söz konusu. Türk Dünyası Kültür Başkentliği, Bursa'nın kültür ve turizmine çok faydası olacaktır. Kültürpark'ı yenileme Temmuz ayında başlıyor, açık havanın kapasitesi artırılıyor. Kültür Parkı yenileme çalışmalarına aylar önce başlamış, atölye çalışmaları yapmıştınız. Çalışmalar ne aşamada? Benimle aynı jenerasyonda olanlar bilirler, Kültür Park çok özel bir yer. Herkesin Kültür Park'ta hatıraları var, diğer ilçelerden Kültür Park'a gidenler heyecan duyarlardı. Ama artık bugün tüm ilçelerin parkları, bahçeleri, kafeleri var, Kültür Park da eski cazibesini yitirdi. Kültür Park, Yeşil Bursa'nın önemli simgelerindendir. 1955 yılında, yani 67 yıl önce yapılmış ama artık bugün ihtiyaca cevap vermez durumda. Düğün salonları, restoranlar, kafeler yapılmış, STK'lara yerler verilmiş ama farklı fonksiyonlara girmişler. Yapı yoğunluğu, otopark ihtiyacı, aydınlatma sorunları, yıpranmalar, çevresindeki farklı fonksiyonlar söz konusu. Emniyetin atlı birimleri bile Kültür Park'ta. Herkes sorunu kabul ediyor. Peki nasıl düzelecek? Ben geçen günlerde rakibimi dinledim. Hep ortak akıldan bahsediyor. İddia ediyorum, bizim gibi ortak aklı bu kadar net kullanan başka belediye başkanı yoktur. Kültür Park ile ilgili 5 atölye çalışması ve online anket yaptık. 2 üniversitenin ilgili bölümlerinin öğrenci ve hocalarının katılımıyla ayrı bir çalışma yaptık. Elde edilen tüm verileri masaya yatırdık. İstanbul'dan kurumsal bir ekiple işin mimarisini çalıştık. Konsept bir proje hazırlandı. Nihayetinde 31 Mart'ta konsept projenin sunumunu yaptık. Kültür Park'ta tam olarak ne yapılacak? Bir şeyi tümüyle yıkıp yeniden yapmamız söz konusu değil. Yaşayan bir yer burası. Kültür Parkı her yaş grubundaki Bursalıların sıklıkla ziyaret edebileceği, doğal dokuya ulaşabileceği, kendini güvende hissedebileceği, farklı aktivitelerle hoşça vakit geçirebileceği, bütüncül bir bakış açısıyla tasarlanmış, sürdürülebilir bir parka dönüştürülmesini amaçlıyoruz. Bir kere açık hava tiyatrosunun yenilenmesi gerekir. Doğayla iç içe bir mekan olacak ki ben bunu çok sevdim. Arkeoloji Müzesi'nin eklentileriyle birlikte büyütülmesi, bölgenin çeperinde yer alan çok amaçlı sergi salonlarının ve destek ünitelerinin olacağı bir müze planlıyoruz. Hedeflerimiz arasında parkın çevreyle ilişkilerinin güçlendirilmesi, giriş çıkışlarının düzenlenmesi, estetik bakımından iyileştirilmesi, araç ve yaya dolaşımın yeniden ele alınması ama yaya öncelikli olması, otopark kapasitesinin iyileştirilmesi, cazibe yaratacak yeni aktivite alanları, yürüyüş, bisiklet, spor ve yeşil alanların geliştirilmesi, parkın içindeki yapısal unsurların arındırılması, kent mobilyalarının yenilenmesi. Nasip olursa, Uluslararası Bursa Festivali'nden sonra rezervasyon almayacağız. Çünkü açık havada hummalı bir çalışma olacak. Yeni açık hava tiyatrosunun izleyici kapasitesini artıracağız. Yeni açık hava daha büyük olacak. Hedefimiz önümüzdeki yıl bahar aylarında Kültür Parkı yenileme çalışmalarını bitirmek. Yani Uluslararası Bursa Festivali'nden hemen sonra başlayacak Kültür Parkı yenileme çalışması 2023'te bitecek. İhale hazırlanıyor, festivalden sonra başlayacak. Nisan veya Mayıs 2023'te bitirmek istiyoruz. 31 Mart'ta son toplantıyı yaptık tüm paydaşlarla. Orada da söyledim, bu bir lütuf değil, zorunluluk. Bazılarının morali bozulabilir ama yapmak zorundayız. Yapmazsak Kültür Park elden gidiyor. Çünkü insanlar Kültür Park'a gelmek için hiçbir nedenlerinin olmadığını söylüyor. Yaz aylarında esnaf tam olarak beklediği verimi alamayabilir belki ama yeni Kültür Park uzun yıllar Bursa'ya hizmet verecek. Bu çalışmamızda pek muhalif ses de çıkmadı. TEKNOSAB çevresindeki planlar yeni duruma göre güncelleniyor. TEKNOSAB'ın çevresindeki yapılaşma için planlar hazır mı? Bir kere TEKNOSAB'ı ve TEKNOSAB civarını iyi okumamız gerekir. Kentin batı bölgesinde sanayi bölgeleri oluştu ve artık çevresinin nasıl etkileneceği noktasında hesabımızı iyi yapmamız gerekir. Şimdi 8250 dönüm TEKNOSAB, hemen yanında 1770 dönüm Karma OSB, yine arada boşluk olmasına rağmen TOSAB var. TOSAB, 20 yıldır altyapı konusunda bayağı yol aldı ama fiili bir fabrika yok. Altta da 1200 dönümlük KOTİYAK parçası var. En son bakanımız geldiğinde, bu bölgeyle ilgili de konuşuldu. 2040 çevre düzeni planında öngörülen bir nüfus var, bu nüfusa göre de planlamalar yapılır. Ancak biz bu sanayi alanlarının fonksiyonlarını tam olarak bilmiyoruz. TEKNOSAB, ileri teknolojili bir OSB olarak açıklandı ancak 180 bin kişinin çalışması planlanıyor. Oysa yüksek teknolojili OSB'de en fazla 25 bin çalışanın olması gerekir. Eğer 180 bin kişi çalışacaksa 1 milyon 800 bin nüfusa göre konut planlanması gerekir. Bir de KOBİ OSB konusu var, şehir içindeki işletmeleri dışarıya çıkaralım, bizim için fark etmez ama şehir dışına çıkacakların, bunun garantisini vermeleri gerekir. TEKNOSAB'ın çevresindeki yapılaşmayı kaç kişiye göre planlıyorsunuz? Biz planlarımızı yeni duruma göre güncelliyoruz. Zaten bu yüzden gecikiyor. Ancak bir karar vermemiz gerekiyor. Bir işçi memleketi mi olacağız, yoksa yüksek teknolojiyle üreten bir kent mi olacağız? Bir de pandemi bize tarımın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Tüm sanayi bölgelerinin bir arada olması şart değil. Mustafa Kemal Paşa'da da marjinal tarım arazileri var, oraya da dağılabilir. Turanköy civarında uygun araziler var, ancak bence iki önemli konumuz var, biri teknolojiden taviz vermememiz, ikincisi de şehir içinden çıkmaları şartıyla küçük sanayi işletmelerinin şehir dışına çıkmaları. Bu durumda TEKNOSAB'ın çevresindeki yapılaşmayla ilgili planlama ne zaman bitecek? Bu yıl artık kesin bitirmemiz lazım. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve heyeti, atıl bir iş gücü olduğunu, bu projenin atıl iş gücünü harekete geçirebileceklerini de söylüyor. Doğrudur. Kadınlar iş hayatında çok fazla yoklar. Buna da katılıyorum. Şu an 30'lu, 40'lı yaşlarda olup da yeniden çalışmaya karar verenler de var, tüm bunlar ilave nüfus olmaz bizim için. Üst ölçekli planlama bittiği zaman, alt ölçekli planlarla birlikte konutlar takır takır yayılacaktır. Kentin batısında çok ciddi bir konut hamlesi olacak. Göreve geldikten sonra kentsel dönüşümler konusunda uydu kentleri işaret etmiştiniz. Hem uydu kentler, hem de kentsel dönüşüm projelerinde son durum nedir? Görükle Mera planları, benden dolayı beklemiyor, Tok Nilüfer Belediyesi'nde onu söyleyeyim. Benim yüzümden geciktiğini söylüyorlar ama benimle hiç alakası yok, siz metro istasyonunun olduğu yeri görmeden nasıl planlama yaparsınız? Bu ve buna benzer uyarıları yapıp, doneleri verdik şimdi planı bekliyoruz. Bu arada ben belediye meclis oturumunda sormayı düşünüyorum bu konuyu. Bunun dışında bizim içeride yaptığımız dönüşümler var, Yiğitler, Esenevler, 75. yıl kentsel dönüşümleri. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanı ile beraberdim, maalesef aşırı fiyat artışlarından dolayı 700 konutu yapacak müteahhitte sözleşme feshedilecek. Yasa, müteahhitlere bu hakkı veriyor. Muhtemelen başka bir müteahhit ile çalışılacak. Çevre düzeni planı bittiğinde şehrin batı bölgesinde konut bakımından çok ciddi bir hareketlenme olacak. Zaten Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, konutla ilgili çok ciddi bir hamlenin geleceğini söyledi, yakında KUNUR Başkanımız açıklayacak. BEŞYOL kentsel dönüşümünde yeni yöntem. Beşoğlu'da önemli bir kentsel dönüşüm hamlesi var, ancak bölgede yaşayanlarla kamulaştırmalar konusunda bazı sorunlar söz konusu. Sorunlar aşıldı mı? Artık bizim Beşoğlu kentsel dönüşümünde eksiğimiz yok. İnşaatın %68'i bize geçti. Ancak bölgeyle ilgili bir kararı alıp, çalışmaları hızlandırıyoruz. Acele kamulaştırma değil ama Hanlar bölgesi gibi takır takır ilerleyeceğimiz bir yöntem. Kamulaştırma kararına gerek kalmadan, diğer hak sahiplerinin de kentsel dönüşüme gireceği bir yöntemi hayata geçireceğiz. Ondan sonra bölgeye komple gireceğiz. Bölgede HMEK serbestti. 51 metreye biz çektik. Arka kısımları da 36 metre ile sınırlandırdık. Beşoğlu'da kentsel dönüşüm zemin artı 12 kat olacak. 1050 konutlar sakinlerine müjde. 1050 konutlar kentsel dönüşümü de kentin önemli gündemleri arasında. Konu uzun zamandır gündemde olmasına rağmen 1050 konutlarda kentsel dönüşüm henüz başlamadı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme var mı? Dün 1050 konutları da konuştum bakan kurum ile. Orada yeni bir plan yapıp, hak sahiplerinin yürüteceği bir sistem gelecek. Aslında hak sahiplerinin %27'sinin olur verdiği teklifi, bugün tüm hak sahipleri istiyor ama artık mümkün değil. Çünkü inşaat fiyatları çok arttı. Bugün ise kendilerinin isterlerse parça parça yapabilmelerine olanak sağlayan bir çalışma hazırlıyoruz. Hak sahipleri evlerini müteahhite verip blok blok yapabilecekler artık. Bakan Bey tüm doneleri verdi, yeni projede bir miktar kamuya ait alan yaratacağız. Bakan Bey, tüm fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyledi ve eski plan iptal oldu. 1050 konutlarda yeni binaların yükseklikleri artacak mı? Mevcut binalar, zemin artı 5 katlıydı. Bir miktar artacak. Yeni bir plan yapıyoruz, hak sahipleri de bunu istiyordu zaten. Demiryolu 6 mahallelerinde kentsel dönüşüm ne zaman başlayacak? Sıcak suda kazmayı vurduğumuz gibi alt mahallelerde konutlar hemen yapılacak. Yani sıcak suda kazmayı vurduktan sonra diğer konutların yapılması da zaman almayacak. Çünkü planları hazır. Güzelyalı planları sen, ben demeden o ne ALANMALI. Güzelyalı imar planlarında son durum nedir? 30 yıldır konuşulan kronik bir sorun bu. 2019'da mahkeme kararı ile iptal edilen plan, mahkeme kararının iptal gerekçelerini ve mağduriyetleri giderecek şekilde yeniden hazırlandı, Büyükşehir Meclisi'nde oy çokluğuyla geçti. Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan plan Ocak ayında bize iletildi. Ancak ilçe belediyesinde yapılan plan başta siteler ve Çamlıbel olmak üzere orada yaşayanların tümünü mağdur ediyordu. Biz de o planı aldık, yaklaşık 1500 konut sahibinin mağduriyetini giderecek şekilde değiştirerek onayladık. Plan, Mudanya Belediyesi'nde askıya çıktı. Plan, sen, ben demeden onaylanmalı. Ben de kanundan korkuyorum. Ama biz plan yaparken Tarım İl Müdürlüğü'nün görüşünü aldık. Biz hiçbir zeytinlik alanı heba etmiyoruz. Ancak yıllar önce zeytinlik alanda yapılaşma varsa sorumlusu biz değiliz. O alanlarda mevcut bir durum, bir yaşam var. Biz mağduriyetleri giderecek plan yaptığımız için AK Parti'ye oy vermeyen Mudanyalılardan bile teşekkür aldık. Çağrışan imar planları. Geliyor, o da sırada. Şimdi ne yapacağız, Mudanya Üniversitesi'ni mi yıkacağız? Mevcut durumu güncellememiz lazım. Biz yeni bir alan açmıyoruz. Mevcut durumu, yeşiliyle, yoluyla, altyapısıyla kotarmak adına bir hamle yapıyoruz. 1/1000'lik plan yapıyorsunuz ve oradaki yapıları yok sayıyorsunuz. Oysa var hem de 30-40 yıldır var. Ulaşıma her ay 35 milyon sübvansiyon sağlıyoruz. 4 büyükşehir belediyesi arasında en ucuz ulaşımın Bursa olduğunu açıkladınız. Bu konuyu açar mısınız? Ulaşım, bizim bütçenin çok önemli bir gider kalemi olmaya başladı. Çünkü ulaşımı sübvanse ediyoruz. Ulaşım, insanların hayatına dokunan bir şey. Öğrenci indiriminde 27 yaş sınırını da kaldırdık. Eğer öğrenci SGK'lı değilse, yaşı kaç olursa olsun indirimli karttan yararlanabilecek. Yolcularımızın %20'si öğrenci, %5'i serbest kart sahibi. Maliyet artışlarını vatandaşa yansıtmamak için her ay 35 milyon lira sübvanse ediyoruz ulaşımı. Benim vatandaşım açken, köprü, yol yapamam diyordu Mansur Yavaş. Köprü ve yol da yapmıyorsun ama daha ilk yıllarda ulaşım ücretleri konusunda isyan ediyorsun, bu böyle gitmez diye. Bütçenden karşılasana. Bana gelen para, sana da geliyor. Büyükşehir belediyelerinin gelirlerini artırdılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geliri bizim 9 katımız. Nerede bu paralar? Kusura bakmayın ama vatandaşa vereceksin. Bir öğrencinin ayda 70 lira ulaşım masrafının olması başka bir şey, 120 lira olması çok başka bir şey, bir vatandaşın 5 lirayla yolculuk yapması başka bir şey, 7 lirayla yapması başka bir şey. Sağladığımız sübvansiyonlarla 3 kişilik bir ailenin cebine 300 liradan 900 liraya giriyor. Vatandaştan katı atık vergisi almayacağız. Katı atık bedellerinin su faturaları üzerinden alınmamasını içeren önerge, Büyükşehir Meclisi'nden oy çokluğuyla geçmişti. Ancak, bazı ilçe belediyeleri, katı atık bedelini Büyükşehir Belediyesi'nden talep ediyor. Bu konuyla ilgili son durum nedir? Katı atık vergilerinin su faturaları üzerinden kanunen alınması zorunluluğu, bir yıl ertelendi. 31 Aralık 2023'e kadar su faturalarından katı atık vergisi almak zorunda değilsiniz. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi almıyor, 26 Büyükşehir Belediyesi almıyor. CHP'li ilçe belediye başkanları, gelir kaybına uğradıklarını ve katı atık vergilerini Büyükşehir Belediyesi'nin ödemek zorunda olduğunu iddia ediyor. Biz de ulaşım sübvansiyonlarından dolayı gelir kaybına uğruyoruz. Biz de alacaklarımızdan taviz veriyoruz. Siz de taviz verin. Mesela park yaptığınız için vatandaştan para topluyor musunuz? Asfalt katılım payı vardı, bugün yok. Bu da bir gelir kaybı değil mi? Yine CHP'li ilçe belediye başkanları, katı atık vergisinden faydalanamadıkları için çöp toplayamama durumuna geleceklerini öne sürüyorlar. Ben her ilçe belediye başkanının yaptığına vakıfım. Çünkü 17 ilçeyi de geziyorum. 3 yılda çivi çakmayan belediyeler çöp toplayamayız diyorlar. Çıkacaklar o zaman 3 yılda ne yaptıklarını anlatıp, bundan dolayı borçlu olduklarını anlatacaklar. Kaç metre asfalt döktünüz, kaç spor tesisi yaptınız, kaç kültür merkezi yaptınız, kaç park yaptınız, kaç kütüphane yaptınız? Pandemi sürecinde ne yaptınız, kaç kişinin hayatına dokundunuz? Bari katı atık almıyoruz deyin de kahraman siz olun. Hiçbir şey yapmadan gelir kaybına uğradıklarını söylemeye hakları yok. Çöpünü toplayamayan belediye olur mu? Biz Gemlik'te onların işini kolaylaştırmak için çöplerini aktarma istasyonlarından alıyoruz. Eskiden kendileri taşıyordu. Bu bir maliyetti onlar için. Bunu yapmak zorunda değildik ama yapıyoruz. Suçlu pozisyonuna düşecekmişiz. Katı atık vergisi almayan İstanbul ve 26 Büyükşehir Belediyesi suçlu değil de biz mi suçluyuz? Zaten havuzunu işletmekten bile aciz olan belediyeden çöp toplamasını da beklemiyoruz. SEÇİLDİYUMGİMİZ günden çok daha iyi durumdayız. Yerel seçimlere 2 yıl var, elinizde bir kamuoyu araştırması var mı? Şimdi bakın, kamuoyu araştırmalarında hangi partiye, hangi belediye başkanına oy vereceğini ölçmek çok sağlıklı değil. Bir kere seçim sathı meyilinde değiliz. Bugün mevcut belediye başkanlarının kim olduğu belli ama kimler aday olacak, ittifaklarla mı seçime gidilecek, o günkü siyasal ve ekonomik koşullar nasıl olacak? Tüm bunlar 2024 yerel seçimini etkileyecek. Bunları ölçmekle ilgili parametreler var, tüm bu parametreleri göz önünde bulundurduğunuzda Bursa bizim yapmak istediklerimizi anladı. Seçildiğimiz günden çok daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Kamuoyu araştırmaları da net bir şekilde bunu gösteriyor. Ama benim hiçbir anketimi basında göremezsiniz, bundan sonra da göremeyeceksiniz. Biz Türkiye'de şu kadar büyük şehir arasında şu sıradayız şeklindeki bir haberi servis ettiğimizi bir Allah'ın kulu göremez, göremeyecek. Çünkü benim için gerçek anket seçimdir. Son olarak, köprüler, adliye kavşağı, botanikteki dönüşler gibi başta ulaşım olmak üzere projelerimizin kendisini gösterme sürecinde olduğunu belirteyim.